Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bugün 6 Ağustos 2020 Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Her gün olduğu gibi dünya işlerini ele aldığımız programda. Korona gündemimiz var yine ve dün Lübnan'la iştigal etmiştik. Çünkü gerçekten çok feci bir felaket gerçekleşmişti. Bir amonyum nitrat 6 senedir depolarda bekleyen son derece şaibeli bir biçimde amonyum nitrat nedeniyle Beyrut'un merkezi hakikaten enkaza döndü. En az 137 ölü, 5000'den fazla yaralı var. Lübnan acil yardım çağrısı yapıyor tüm dünyaya, hem de işte koronavirüs günlerinde, hem de Lübnan ekonomisi hakikaten kötü bir durumdayken bu facia gerçekleşmiş vaziyette. Birazdan detayları aktaracağım. Yine aynı şekilde koronavirüs gündemini de aktarmaya çalışacağım. Dünyadan diğer haberler eşliğinde sizlere. Bugün tabii aslında dün Lübnan'da bu karışıklık olmasaydı, bu facia gerçekleşmemiş, bir önceki gün daha doğrusu gerçekleşmemiş olsaydı dünya ekonomisini konuşacaktık. Size söylemiştim, koronavirüs pandemisiyle kaldığımız yerden başlamıştık ve hakikaten ekonomik sarsıntılar dünyada nereye gittiği, dünyanın herkesin sorduğu, yönelttiği sorular, pandemiyle birlikte gelen kapanma, ekonomilerin kapanması tüm dünyada etkilerini hissettirdi. Amerika'da ikinci çeyrekte %33'e varan bir daralma var. Almanya'da %10'un üzerinde. Türkiye'de her ne kadar yetkililer çok iyi performans sergilendiğini söyleseler bile bugün sabah uyananlar, piyasaları görenler açısından durum çok öyle değil. Dolayısıyla bugün biraz bu dünya ekonomisine bakmak istiyorum. Kaldığımız yerden Lübnan arası verdikten sonraki Lübnan'ı da ele almaya devam edeceğiz yarın elbette. Ama bir küresel ekonomik duruma ve Türkiye'deki bu piyasaları sarsan duruma bakmak istiyorum. Programın ikinci yarısında Profesör Hayri Kozanoğlu'na bağlanacağız ve neler olup bittiğini soracağız. Dünyada dolar düşüşte gözüküyor, Türkiye'de yükselişte. Pandeminin ikinci bir dalgayla yeni kapatmalara sebebiyet vermesinden söz ediliyor. Dolayısıyla küresel ekonomiyi de iyi anlamak gerekiyor. Hepsini birlikte konuşmaya çalışacağız. Değerlendirmelerini alacağız Profesör Hayri Kozanoğlu'ndan. Ve dediğim gibi Lübnan'ı birazdan aktaracağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı üzerinden de biz de olduğumuz yerden yayın yapıyoruz. Yine bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Lübnan notlarımla başlayacağım. En az 137 ölü, 5000 yaralı. Önceki günkü patlama, enkaz altında onlarca kayıp olduğu söyleniyor. Aslında tablo çok daha karanlık gözüküyor. Beyrut limanında depoda, 9 numaralı depoda başlayıp 12 numaralı depoda yangının patlamaya çevrilmesini tetikleyen o depo, 2700'den fazla tonluk amonyum nitrat havaya uçtu, patladı. Ve bu patlama hakikaten Japonya'nın ki yıl dönümü şimdi Hiroşima, Nagasaki kentlerine yönelik Amerikan nükleer saldırısı, buna yakın bir büyüklükte, en büyük dünyanın üçüncü patlaması diye nitelendiriliyor. Hala enkaz altında dediğim gibi insanlar var. 27 saat sonra bir küçük çocuğu kurtardılar enkaz altında. Tabii sorumluları arıyorlar. Hükümet 4 gün süre tanıdı. Bir ayrıntılı rapor bekliyorlar. İlk başta soruşturma komisyonu kurdular. Ve nasıl oluyor da 6 senedir, çünkü bir gemi durduruluyor ve gemiye el konuluyor. Geminin sahipleri, bırakıp gidiyorlar oradaki tehlikeli maddeyi. Bir takım mahkeme süreçleriyle mürettebat bırakılıyor. Ama Lübnan devletin aslında devlet dışı aktör diye nitelendirebileceğimiz maalesef etnik kimliklere ayrı, mezheplere ayrılmış, mezhebi kimliklere ayrılmış bir ülke yönetim olarak kimse ilgilenmiyor, kimse sorumluluk taşımıyor. Ve şu an tabii Lübnanlılar isyanlarda başlarına gelen büyük felaketten sonra. Dolayısıyla da liman sorumluları bir kısım insanı ev hapsine aldılar ve yetkililerin arda arda açıklamaları var. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun şeffaf soruşturma yapma sözü verdi. En kısa sürede en ağır cezayı vereceğiz dedi. Fakat tabii işin içerisinde bir de uluslararası tabii yardım istiyor Lübnan. Uluslararası toplumdan baş edebilecek durumda değil. IMF ile anlaşmak durumunda. Aslında uluslararası toplum eline düştü öyle diyelim Lübnan. Ve içerideki siyasi dengeler zaten hassas dengelere dayanıyordu. Çünkü nüfusun ezici bir çoğunluğu Şiilerden oluşuyor ama yıllar öncesinden kalma bu segregasyon sisteminde Şiileri temsil eden Hizbullah'ın uluslararası toplumla anlaşamaması var. Bir İran hattı durumu var ve şimdi Lübnan'ı tabii bu arada Lübnan'ı yöneten yönetici sınıf da son derece yolsuz bir sınıf. Dolayısıyla büyük yolsuzlar, küçük yolsuzlar ya da hangisi büyük, hangisi küçük, hangisi birbiriyle bağlantılı, gerçekten karmaşık bir tablo var. Lübnan kime teslim olacak, buna direnenler ne yapacak diye sormak gerekiyor. Hemen eski başbakan Saad Hariri, Necip Mikati, Fuat Sinyora, Temam Selam, bunlar Sünni kanadını temsil eden isimler Lübnan'da, bir uluslararası komisyon gündeme taşıdılar. Patlamaların sebeplerini onlar bulsunlar şeklinde ortak açıklamalar geliştirdiler. Ama Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Eli El Ferezli karşı çıktı buna. Lübnan Devleti'nin yok sayılması anlamına gelir dedi. Tabii hakikaten tartışmalı. Gerçekten bir sağlam Lübnan Devleti olmadığını bütün Lübnanlılar da biliyorlar. Bir yandan böyle, bir yandan da egemenlik haklarını bir uluslararası komisyona teslim etmeleri aslında o uluslararası komisyonda bulunan ya da ona nüfuz eden ülkelerin istedikleri doğrultuda bir soruşturmaya da yol açabilir. Böyle bir risk var. Bir kere egemenliği elden yitirdiğiniz zaman gerisi çok gelemiyor. Şimdi tabii bir de Hariri suikasti davası vardı. Yıllardır devam ediyor. 18 Ağustos'a ertelediler. Bu davanın sonucu BM mahkemesinde açıklanacaktı. Refik Hariri'nin ve 21 kişinin hayatını yitirdiği eski saldırı ki Hizbullah'la bağlantılı olarak gündeme taşınmıştı. Vaktiyle Hizbullah da bunu yalanlıyordu. 2006'da kurulmuştu bu mahkeme. 2011'de bir takım Hizbullah üyeleri gıyabında suçlandılar. Dolayısıyla bu da işi karıştırıyor. Bu saldırıyla birlikte yeniden bütün Lübnan siyaseti birbirine girmiş vaziyette. Ama tabii teknik olarak bu faciayı tartışmaya devam etmek gerekiyor. Patlamanın nedeninin ihmal olduğu artık İsrail saldırısı denildi değil, çok açık. Hizbullah füzeleri mi denildi, onu bizzat Hizbullah İsrail hayır değil dedi, en büyük düşman olarak anmak lazım. Ve gerçekten burada çok vahim bir ihmal olduğu aşikar. Güvenli bir depolama olması için kimi yetkililer konuşmuşlar, bir uğraşanlar oldu ama hiç kimse bir şey yapmadı diye Lübnan sisteminde şaşırılacak hakikaten bir şey gözükmüyor. Amonyum nitrat da gerçek korkunç bir şey. Yani daha önceki facialarla ilgili uluslararası medya tabii diğer faciaları aktarıyor. Britanya'da 1916, ABD'de meşhur Texas faciası var. Hemen görüntüleri düşmüştü internette 1947'de. 2100 ton üzerinde amonyum nitrat yüklü bir kaza bu. Patlamayla oluşan bir kaza. Almanya'da var. Çin'de 2015'te bir başka kaza var. Tianjin limanında. Bunlar hakikaten çok büyük problem. Şimdi o gemiyle ilgili de geminin kaptanı Boris Porokoshev konuşmuş ki Mozambik'e, Batum'dan yola çıkıyor. Mozambik'e gidiyor. Gübre olduğunu biz zannediyorduk. Beyrut'a yanaştık bir teknik sorun nedeniyle, el koydular. Sonra orada herhalde denetim yapılıyor ve amonyum nitrat taşıdığı ortaya çıkıyor. Kimler bu kaçakçılığı yapıyorlar? Nereye ne kaçırılıyor aslında? Gübre zannedilen şey ki 2014 senesinde de Denizciler Sendikası'ndan bir Rusya Denizciler Sendikası'na başvuru olmuş. Gemi limanda duruyor. Gemi sahibi mürettebatı kaderine terk etmiş vaziyette. Böyle bir hakikaten bir gizem örtüsü içerisinde, daha çok deşilecek elbette bütün bunlar. Böyle bir durum. Pembe renkte bir duman da gözükmüştü. Ona Rusya askeri uzmanlarından kimyacı Jeltoninoşko açıklık getirmiş. Bu askeri mühimmat olamaz zaten. Havai fişek patlamasına da benzemiyor. En makul işte mineral gübrelerin patlaması demiş. Yani öyle şey değil. Herhangi bir maddeden onlar çıkmaz, zehirlenme olur mu, bütün bölgeye yayılır mı diye kaygılar vardı. Zarar. Dün 3 ila 5 milyar dolardan bahsediliyordu ama 10 ila 15 milyar doları aştığını hesap ediyormuş Beyrut valisinin Mervan Abdud'un yaptığı açıklama. Lübnan Ekonomi Bakanı, bizim kapasitemiz sınırlı, öyle dolar içinde yüzmüyoruz diye açıklama yaptı. Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüştü. 33 milyon euroluk ilk etapta bir mali destek, başka destekler de Avrupa Birliği sağlıyor ama Lübnan'ın tek çıkış yolu IMF diye şimdiden söylüyorlar. IMF'nin de şartları var tabii ki Lübnan siyasetini etkileyecek şekilde. Unutmamak gerekiyor, karışacak ortalık. Buğday siloları da orada, ekmek krizi çıkacak deniliyordu. Yok hayır öyle değil diye de açıklama yaptı Lübnan Ekonomi Bakanı Raul Name. Ama göreceğiz tabii. Müthiş bir ekonomik kriz zaten vardı Lübnan'ı sarsan. Şimdi tabii uluslararası yardımlar, her yerden pek çok destek mesajı akıyor. Fransa Cumhurbaşkanı soluğu Beyrut'ta aldı. Emmanuel Macron, Michel Aoun tarafından, Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından karşılandı. Etrafta dolaşmaya başladı. En son ben baktığımda kendisine destek verenler kadar yuhalayanların da olduğu, bir itiş kakış durumu olduğu görülüyordu. İlk gelen görüntülerden akşamüstü belki başka detaylar da gelebilir. Macron, Lübnan'ın siyasi ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu, acil müdahale ve reform gerektiğini ve uluslararası kampanya koordine edeceklerini, her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirmiş durumda. 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtulup bağımsızlığına kavuşmuştu Lübnan. Bağımsızlığa kavuştuğundan beri de pek gün yüzü de görmedi açıkçası. Eyfel Kulesi'ni Beyrut'ta kurbanlar için bir saat boyunca Lübnan ortalık karanlığa bürürken Lübnan bayraklarıyla destek gösterileri yapılıyor. Pek çok yerde Arap aleminde de var. Aynı şekilde Eyfel Kulesi'nde de böyle bir etkinlik yaptılar. Bu arada 24 Fransız vatandaşı da patlamada yaralanmış. Onunla ilgili de soruşturma açmışlar Paris'teki makamlar. İsrail'de Tel Aviv'de belediye binasına Lübnan bayrağı yansıtıldı. Büyük tartışmalar tetiklendi İsrail'de. Tabii destek verenler var ki İsrail yönetimi, Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'den Savunma Bakanı'na kadar, Benny Gantz'a kadar hepsi Lübnan'a husumeti bir kenara koyalım, yardıma hazırız diye mesajlar vermişlerdi. Belediye başkanlığı binasına da, Rabin Meydanı'nda Tel Aviv'de Lübnan bayrağını yansıttılar ama tabii içeride aşırı sağcılar derhal buna tepki gösterdiler. Tamam anladık ama düşman bir devletin bayrağının ne işi var burada diye soranlar çıktı. Özellikle de Adalet Bakanı Ayelet Şaket, ki kendisi aşırı sağcı kanattan. Bir de Zehut Kimlik Partisi, yine aşırı sağcı Kimlik Partisi Başkanı, eski başkan yardımcısı meclisin, Moshe Feiglin'in de sözleri tabii patlamadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sevgililer günü İbrani takviminde işte 4-5 Ağustos'a denk geliyor, ona atıf yapıp Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi izledik diyerek oradaki o dramı, maalesef işte aşırı sağcı akıl böyle çalışıyor, bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydunuz diye de halkı korkutmayı kendisine görev bilmiş. Anlaşılan patlıcılardan da anlıyormuş. O yüzden etkisini de bu arada, yani oradaki Lübnan'daki, Beyrut'taki sivillerin etkisini de gayet tahmin edebilecek bir isim kendisi. Böyle kuvvet kulelerini ışıklandırdılar. Filistin radyo televizyon binasını ışıklandırdılar. Uluslararası toplumdan arka arkaya yardım açıklamaları var. Türkiye'ye gelenler oldu. Yaralanan Türkler de vardı, dün aktarmıştım. Lübnan'dan, Irak'tan petrol yardımı gönderiliyor. İran aynı şekilde. Suriye ilk yardım eden ülkeydi zaten. Kıbrıs Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Biz hazırız yaralıları kabul etmeye diye. Hastanelerde çünkü yer yoktu. Rusya'dan 3. uçak gitti bildiğim kadarıyla. Daha da gidecek gibi gözüküyor Beyrut'a. Orada Sahra Hastanesi tesis etti Rusya. Böyle yardımlar var. Amerika'ya gelelim. Amerika'da Donald Trump bu bir saldırı demişti. Daha ortada kanıt yok. Tam aksine pek çok işaret var, olgu var ortada ama Trump tabii kafasına göre bu bir saldırı. Generallerimle konuştum. Onlar hissediyorlar gibi bir takım değerlendirmeler yapmıştı. Sonra Savunma Bakanı Mark Esper çıktı, Amerikan Savunma Bakanı, ve patlamanın bir kaza olduğuna inanıldığını söyledi. Kendi başkanını yalanlıyor. Sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da artık hep böyle zaten. Trump bir şey diyor, yetkililer onu yalanlıyor. Sonra başkan da ağız değiştirebiliyor. Böyle böyle bir durum. Bariz bir trajedidir dedi Mark Esper. Trump da korkunç bir saldırı diye nitelendirdi ve sonra biraz düzeltti. Bazıları saldırı olduğunu düşünüyor, bazıları düşünmüyor falan. Yani hiçbir şey demiyor özetle. Böyle bir Amerikan başkanıyla karşı karşıyayız. Lübnan'da iyi ilişkiler, taziyeler vesaire, bunları da dile getirdi. Böyle bir durum Lübnan gündemi. Orta Doğu gündemine de dair birkaç not daha aktarmak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi Bölgesi'nde dün büyük bir yangın çıktı. Ajman Emirliği'nde, ki yaz sıcaklarında orada 50 dereceye aşıyor. Hakikaten ben bir Ağustos'ta Irak'ta bulunmuştum. 60 dereceyi görmüştük. Çok, gerçi nem yok, kuru sıcak, ama böyle yangınlar çıkıyor. Hemen söndürmüşler ama büyük bir yangın. Suriye'de Deir ez-Zor bölgesinde, kuzeydoğusunda, işgal altındaki Deir ez-Zor bölgesinde Arap aşiretlerin isyanı var. Dün aktarmıştım bir kısmını size. Amerika petrole çökmüş durumda, biliyorsunuz, Trump'ın açık ifadesiyle ve Mazlum Kobani liderliğinde, Amerika ile işbirliği halinde Arap aşiretlerle bir gerilim yaşıyor oradaki özerk yönetim. Anlaşılan ki petrol kaynaklarıyla ilgili işte Amerika'nın şu meşhur Delta şirketi CIA ile bağlantılı olduğu söyleniyor. Onunla yapılan petrol anlaşması tartışılıyor. Anlaşma oldu olmadı aslında Amerikan kaynaklarından da doğrulanmıştı ama kimileri yok böyle bir şey diye, belki örgüt içerisinde bir takım anlaşmazlıklar vardır, bilemiyoruz, ama bütün bunlar bir şekilde aşiret liderlerine arka arkaya Arap aşiret liderlerine suikastlerle, bir takım gösterilere ve isyan haline dönüşmüş vaziyette. Teskin edildiğini söyleyenler var. Şammar aşireti oranın en büyük aşiretlerinden bir tanesi. Şammar'ın da isyana katıldığını söyleyenler var. Hakikaten tablo karışık ve işte bütün bu olup bitenler, tutuklamalar, cinayetler, tehditler, adam kaçırmalar, Amerikan işgalcilerinin ve Kürt militanlarının işi şeklinde bir takım tepkiler geliyor bu aşiret kaynaklarından. Tabii bu Delta şirketi de önemli. Birden nereden çıktı? Delta Crescent Energy diye bir şirket nereden çıktı deniliyordu. İşte onun da CIA ile bağlantısı olduğu da söyleniyor. Belki bölge politikalarını petrol üzerinden etkilemeyi hedefleyen bir takım oyun planları söz konusu da elbette olabilir. O petrolü nasıl çıkartacaksınız tabii? Suriye petrollerini Suriye halkının faydalanmasından gayrı değerlendirecekseniz Irak üzerinden çıkartacaksınız. Ama işte dönüp dolaşıyor. İş Türkiye'ye geliyor. Ne olacak? Ne bitecek? Dikkat çekici. İran'la ilgili Amerikan yönetimi İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Güvenlik Konseyi'ne karar tasarısı sunacakmış. Şimdi çok enteresan tabii, Obama yönetiminin yapmış olduğu nükleer anlaşmadan Trump yönetimi tek taraflı çıktı. Avrupalı dünya ülkeleriyle yapılmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri artı Almanya 5+1 grubuydu. Trump çekildi, yaptırımları devreye soktu. Diğerleri Amerika yüzünden boyun eğdiler ama anlaşmadan çekilmediler. Anlaşmayı da kurtarmaya tam yanaşamıyorlar. Korkuyorlar kendileri ekonomik zarar gördükleri için. Ve şimdi İran anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiği halde anlaşma çöpe gitti ve Amerikalılar anlaşma gereği silah ambargosunun kalkması gerekiyor İran'a. Adamlar uyuyorlar yani, çekilen Amerika. Ama tabii onlar da bir takım adımlar attılar, bir sene kadar beklediler anlaşmadan çıkmadan. Şimdi silah satışına İran'a izin verilmemesini içeren yeni bir tasarı hazırlıyorlar. Büyük olasılıkla Rusya ve Çin'e takılacak Güvenlik Konseyi'nde, ama sonuçları ne olacak göreceğiz. Elbette 18 Ekim'de silah ambargosunun kalkması gerekiyor normal koşullarda. Libya'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yu yanına alarak Libya'yı ziyaret ettiğini, Sarraç hükümeti, tabii batı tarafındaki hükümetle ilişkisi var Türkiye'nin, Sarraç tarafından kabul edildiklerini aktarayım. Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı Kriakos Mitsotakis'in Aspen Enstitüsü'nün toplantısı sırası, forumu sırasında internet üzerinden verdiği mesajlar var. Türkiye ile sorun tabii ki Libya ve Libya üzerinden savunma ve deniz sınırı anlaşmasıyla alakalıydı. Türkiye'nin deniz sınırını çizen anlaşmayla alakalı bir durum vardı ve iki anlaşma yapılmıştı daha doğrusu. Şimdi tabii bütün bunlar egemenlik alanlarını ilgilendiren sıkıntılar yarattılar Doğu Akdeniz hattında. Lahey'e gitmeye, çıkacak sonucu kabul etmeye hazırız diye açıklama yapmış Mitsotakis. Ama tabii Lahey'e gitmek demek BM'nin uluslararası yasal çerçeveyi topyekün kabul etmek anlamına geliyor. Ege Denizi'ndeki durum ise Türkiye'nin o BM çerçevesini kabul etmesine engel teşkil eden bir şey. Dolayısıyla sıkıntılı bir başlık bu Türkiye açısından. Yargı yetkisinin kabul edilmesi en büyük, en sıkıntılı başlık. Mitsotakis ise demiş ki tek sorun Ege Denizi, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını müzakereden. Memnunum, zaten Erdoğan'a söyledim. Ama hani silahların namlusu altında yapamayız bunu. Askeri güç, caydırıcı güç olarak mesela herkes caydırıcı güç kullanabiliyor. Amerika, Rusya, Avrupa Birliği vesaire. Başkaları kullanınca da ne oluyor? Silahların namlusu altında mı oluyor? Enteresan bu da. Ama bize şantaj yapılmamalı diye de eklemiş Mitsotakis. Türkiye ile ilişkileri yeniden başlatmak istediklerini, Libya ile yapılan mutabakat muhtırasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Sadece Yunanistan değil, Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerde benzer şeyler söylüyorlar ve Türkiye'nin zaten Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye, işte yani Doğu Akdeniz'de kim varsa ilişkileri kötü. Buradan nasıl bir diplomasi nasıl çıkartılır, o da ayrı bir sorun. Evet, dünyada koronavirüs ile ilgili başlıklar bugün biraz daha az ama tabii vaka sayısı 19 milyona koşuyor. 18 milyon 880'leri aştı. Can kaybı 707 bin. Daha dün 690'lardan bahsediliyordu. İyileşen 11 milyon insan var. Almanya yeni 1000 vaka rapor edildi. Amerika, Brezilya, Hindistan. Çarşamba günü 50 bin üzerinde vaka sayısı rapor edilmiş vaziyette. Orta ve Güney Amerika'da, Kolombiya, Peru, Arjantin, Meksika'da rakamlar katlanmış vaziyette. Korona gündemi dünyanın hakikaten parlak değil. Amerika'dan başlıklar bu anlamda var. Los Angeles'ta salgına rağmen evlerinde parti düzenliyorlar. Elektriklerini, sularını kesmekle tehdit etmişler en son. Yani düzenlerseniz parti keseriz elektriği, suyu demişler. Bu da utanç verici bir şey bu krizde, bu pandemiyle mücadelede. Bu arada Trump yine hesabından bir video paylaşmış ve koronavirüsle ilgili yanlış bilgilendirme politikasını ihlal etti diye Facebook'tan silmişler. Yani koskoca Amerikan başkanı sürekli bu durumlarda. Hakikaten bir acayip. İspanya yeniden artış başladı deniliyor Covid-19 sayılarında. Karantina uygulamasının kaldırılmasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı çıkmış. Son 24 saatte 1772 vaka birden patlamış. Epey azaltmıştı İspanya oysa ki. Rusya'da 5000'lere inmiş vaziyette. 5000'lerde gidiyor. 116 hasta hayatını yitirmiş. Ölü sayısı 14.606 olmuş. Afrika'da 1 milyona yaklaştı vakaların sayısı. 997.000 Worldometer sitesine göre. Ve ölü sayıları da 21.600-700'lerde. OHAL ilan etmişler Gambiya'da, Batı Afrika ülkesinde. Aynı şekilde Afrika'ya da çoktan sıçramıştı aslında. Böyle bir durum. Almanya'da Sağlık Bakanı Spahn'ın açıklamaları var. Yani Spahn, Türkiye'den gelen vakalar artıyor diyorlar. Özellikle turizm için kapılar açıldı belli kentlere, Antalya başta olmak üzere. Şimdi tatilciler ne yapacaklar? Geri dönüşte ya yakalanırlarsa hakikaten bu sefer turizmi de engelleyecek bir takım manzaralar ortaya çıkabilir. Kısmi olarak kaldırıldı 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'yı kapsıyor bütün bunlar. Ama tabii Türkiye'de durum parlak mı? 1178 yeni vaka sayısı var, 19 daha can kaybı var. Bazı hastanelerde yer kalmadığı söylentileri aldı başını gitti ve en son yalanlama geldi. Bakan %100 doluluk iddiaları %100'e varan bir kasıt taşımaktadır. iddiasını yalanlayacak, böyle bir cümle kurup yalanladı. Şimdi bir de sokağa çıkma yasağı 15 ilde yeniden getirilecek iddiaları vardı. İçişleri Bakanlığı'ndan da Süleyman Soylu dahil gündemimizde yok şeklinde açıklamalar geldi. Türkiye'de bugün daha çok piyasalar konuşuluyor. Dolar 7.25'i aştı en son yayına girerken baktığımda. 28 miydi? Yani böyle tabii küçük çaplı oynadığı için ama çok yüksek bu. Herkesin gözü orada. Euro 8.67. Altın da 470'lere kadar çıkmış idi. Hakikaten uçmuş vaziyette. Rekor taze. 78.478. Bakacağız programın ikinci yarısında küresel ekonomideki durum ve Türkiye'deki durumu. Avrupa'da Avrupa Birliği ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı %30 oranında artmış Brexit'le alakalı. Tabii anlaşma yapmaları gerekiyor yıl sonuna kadar. Amerika'da 84'ten bu yana bütün seçim tahminleri tutan Profesör Alan Lichtman. Bu sefer demiş ki Joe Biden Donald Trump'ı yenecek. Pek çok kişinin beklentisi de bu. Amerikan Üniversitesi'nde görevli anketlerle uyumlu bir tahmin açıklamış. Zaten 9-10 puanlık bir gerileme var. Böyle 13 kriterli bir sistem kurmuş kendisi ve Donald Trump'ın yenileceğini bu işte ekonomik veriler, adayların skandalları, karizmalar, sosyal huzursuzluklar, görev süreleri, bir sürü faktör var. Dolayısıyla Trump hakkında da aziz soruşturması açılması bekleniyormuş. Bütün Amerikan politikalarını Trump'a bağlayan ülkeler açısından tabii Trump'ın böylece çöküşü, tek dönemle sınırlı bir başkanlık ve sonra gidişi düşündürücü olsa gerek. Amerika Çin'e seyahat eden vatandaşlarını uyarmış, tutuklama emirleri çıkartıyorlar, sizleri tutuklayabilirler diye kendi vatandaşlarını korkutmuş. Yani bir işi gücü olmayanlar Çin'e seyahat ederken ajanlık bacanlık da yapmıyorlarsa niye tutuklansınlar onu bilmiyorum tabii. Ha, ve eleştirel tutumları var diye mi tutuklayacaklarmış o bilemiyorum. Böyle bir Mike Pompeo'nun açıklaması olmuş. Evet, Hiroşima'nın 75. yıl dönümü demiştim. Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya çağrısı yaptı Japonya Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri. Aslında hiç gerekmediği halde zaten Japonya yenilmekteyken Sovyetler Birliği'ni korkutma amacıyla ve bir nükleer tabii ki kabusu dünya için silahlanma kabusunu başlatmıştı Amerikan yönetimi. Japonları cezalandırmıştı. Japon faşizmini bütün Japon halkını atom silahına maruz bırakarak cezalandırdı. Dünyada ilk ve tek bu atom silahına başvuran ülkede Amerika Birleşik Devletleri oldu. Etkileri radyasyon yıllarca eksik olmadı. Antonio Guterres açıklama yapmış BM Genel Sekreteri. O da nükleer silah sahip devletlerin özel bir sorumluluğu olduğunun ispatı olduğunu belirtmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hiroşima yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı diye bir açıklama yapmış. Enteresan. Evet, vaktim azaldı. Tekrar başka ne aktarabilirim size diye bakıyorum. Bir iki başlık daha vermek istiyordum ama özellikle de Türkiye'nin Azerbaycan'la tatbikatı devam ediyor. Stratejik bölgeleri kurtarma eğitimi yapmışlar. Kafkasya biraz daha dinmiş gözüküyor. Hindistan'da, evet. Buldum haberi aktarmak istediğim. Narendra Modi, Hindistan Başbakanı, tarihi Babri Camisi'nin yerine Hindu tapınağı inşa edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ayasofya Katedrali ile ilgili tasarrufuyla dünyada bir emsal teşkil etti. Artık böyle herhalde arkası gelecek. Bunun ilk örneği de anlaşılan o ki Hindistan'daki tarihi Babri Camisi'nin Hindu tapınağına çevrilmesi teşkil edecek. Tabii çok da bir şey söylenecek fazla da bir laf yok. Diyebilirler ki egemenlik haklarımız burası Hindistan. İstersek camiye çeviririz, istersek tapınağa, istersek katedrale diyebilirler. Böyle bir emsal bu da. Efendim bir ara verelim. Dimitri Koldun'dan Pochemu'yu dinleyelim. Neden diye soralım. Az sonra Profesör Hayri Kozanoğlu ile burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Почему ты от От меня ушла не просто, а к нему. Я никогда тебя, наверное, не пойму. Ведь ты всегда права. Почему тебе счастливой быть, а мне быть одному? И знать, что больше я тебя не обниму. Но я сам виноват. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Но почему? Почему я отдаю тех, с кем быть надо, самому, себя сажая в добровольную тюрьму из одиночества? Почему в разбитых чувствах я не верю никому и подпускать людей ни к сердцу, ни к уму уже не хочется. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Ну почему? Зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву вижу только беспросветную тьму. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя беспросветную тьму. Ну почему?
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce
İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, eksenin ikinci yarısındayız. Şimdi de gündemi, dünya gündemini aktarmaya çalıştım size ilk bölümde. Bu bölümde telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hayri Kozanoğlu olacak. Hayri Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi dünya ekonomisi, koronavirüs pandemisi konuşuyoruz. Çünkü mecburen her yerden bir takım haberler geliyor. Ve hatta işte winter is coming deniliyor. Yeni bir pandemi. Ekonomi durdu dünyada. Dolayısıyla herkes her şey etkilendi. Zaten çok parlak da değildi dünya ekonomisinin gidişatı. Türkiye'nin de öyle. Soracağım bu sabah, çünkü piyasalar müthiş bir sarsıntıyla hepimiz uyandık. Ne oluyor diye. herkes merakta. Önce küresel durumdan başlayarak gitmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri ikinci çeyrekte %33'lük bir eksilme, azalma açıkladı. Almanya %10-15 daralmalar var. Ekonomi daralıyor. Beklenen bir şeydi galiba bu pandemi nedeniyle ama Keynesyen döneme geçiyoruz denildi. Devlet harcamaları arttırıldı. İşte denildi. Buradan başka bir yerlere nereye gidecek dünya diye sormaya başladık ama pek de başka bir yere gitmiyor gibi. Bir de pandeminin ikinci dalgası gelirse ne olacağını artık pek kimse sanki konuşmak istemiyor. Böyle bir hani kendi haline bırakmış gibi de bir durum var. O yüzden önce küresel ekonomiyle başlayarak sormak istiyorum. Bir toparlayarak dinleyicilerimize izah edelim. Nedir hakikaten durumumuz?
Evet, sizin de vurguladığınız gibi daha belki krizlerde de görünmemiş ölçüde bir daralma yaşanıyor dünya ekonomisinde. Şöyle, Amerika'daki çereklik daralma %9,5. Onu bütün yıla yaydıkları zaman böyle 32,9 gibi bir şey çıkıyor. Aslında evet. Avrupa'daki daralma Amerika'ya göre daha fazla. Sizin de vurguladığınız gibi Almanya'da 10,5, Avro bölgesinde genel olarak 11 civarında. İspanya, İtalya gibi daha çok etkilenen ülkeleri göz önüne aldığımız zaman daha da büyük daralmalarla, daralma temposu, tablosuyla karşılaşıyoruz. Tabii daha belki krizlerden şöyle bir farkı var. İşte Keynesyenler, sosyalistler, liberaller, herkes kendi meşrebine göre bir politika önerisi, bir çıkış reçetesi sunabilirdi. Talebi arttırarak, insanların harcamalarını teşvik ederek, ama bugün işin bir sağlık boyutu olduğu için bunun kısıtları altında bütün adımların atılması gerekiyor. Yani insanların belli dönemlerde tamamen evlerine kapanmaları istendi, bazen saatler kısıtlandı, işte lokantaların, kafelerin, spor salonlarının, kuaförlerin kapandığı dönemler oldu. Yani geçmişteki ekonomik krizlerden böyle de ciddi bir farkı var. Aslında ikinci dalga korkusu yaşanırken vaka sayılarında da çok ciddi bir kabarma oldu. Yani bu evet. İkinci dalga nedir, bu tanımında tekrar düşünülmesi, yapılması gerekiyor. Evet. Ne yazık ki Haziran başlarına göre çok daha kötü bir pandemiyle ilgili çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani en fazla vaka sayısı görülen işte Amerika, Brezilya, Hindistan'da 50 bin sınırları geçiliyor. Onun için bu birinci dalganın şiddetlenmesi midir, ikinci dalga zaten geldi mi, bunu evet. Bu bile belirsizleşti. Ama sizin söylediğiniz gibi işte Trump Amerika'da, Trump İngiltere'de, Boris Johnson benzeri kamucu politikalar izlenmesi hiç beklenmeyecek kişilerin liderliğinde dahi çok ciddi kamu bütçesinden evet. işsiz kalanlara, geliri düşenlere yönelik programlar başlatıldı ama şimdi bunların devam ettirilip ettirilmemesi konuşuluyor. Şöyle çok kısaca hatırlarsak, Amerika'da işte kişi başına $1,200 yardım, çocuklara $600, eyaletlerin verdiği işsizlik ödentisinin üzerine $600 federal bütçeden katkı, işte
onu kesiyorlar galiba.
Yapanların, geçici işlerde çalışanlara yönelik ayrı programlar. Yani bayağı cömert sayılabilecek programlar uygulandı. İngiltere'de kişilerin gelirinin %80'ini karşılayacak bir sosyal ödeme sistemi harekete geçirildi. Bu büyük ölçüdeki Almanya'daki bir modelin, farklı ülkelere kısa çalışma veya Kurzarbeit denen modelin başka ülkelerde de uygulanmasıydı. Ama giderek bunun faturası kabarmaya başladı. Evet. Bütçe açıkları artmaya başladı. Egemen kesimler böyle yoksul kesimlere yapılacak kaynak transferine muhalefetlerini yükseltmeyi başladılar. Böyle bir geçiş döneminde, yani gerçekten ciddi bir belirsizlik, halk sağlığı açısından da bir trajedinin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.
Evet. Peki buradan Türkiye'ye hemen gelmek istiyorum. Çünkü hakikaten hepimiz biraz şaşırdık. Gerçi işte günlerdir de konuşuluyor. Hatta çok daha uzun süredir. İşte dolar tutuluyor. Aslında daha yüksek olması lazım. Dünya piyasalarına bakıyorsunuz. Dolar çok düşük. Çok düşük değil de yani düşüşte ama Türkiye'de düşmüyor bir türlü. Tabii Türkiye'nin başka sıkıntıları da var. Ama hükümet tabii ekonomiyi çok iyi, bu işi çok iyi yönettik, çok iyi atlattık her şeyi diyorlar. Diğer yandan Türkiye'de bu kadar çok kamu harcaması yapılmadı galiba. Burada da biraz koronavirüs nedeniyle işte 1.000 liralık ödemeler, yine kısa çalışma modeli falan denildi. Ama iş bir an baktık çığırından çıktı. Hakikaten emekçiler fabrikalarda adeta köle emeğine döndürülmüş, karantinada tutulan acayip bir sistem çıktı. Şimdi ikisini birden sormak istiyorum ama hani önce Türkiye ekonomisinin belki durumuna bakıp oradan bu piyasalar niye böyle sarsılıyor? Gerçekten bu işler çok mu iyi gidiyor yoksa bir yerlerde yanlış mı var? Bunu anlamak için hangisinden başlamak isterseniz yani bu içinde bulunduğumuz
şeyi. Yani en son dünyada bıraktığım noktadan devam edersem. Şimdi tamam. Türkiye ekonomisini yönetenler aslında ekonominin ne kadar kırılgan olduğunun farkında vardı. Hı hı. O nedenle cömert programlar uygulandığı zaman emek kesimini, yoksulları önceleyen ekonominin bunu kaldırmayacağını belli ki düşünüyorlardı. O bakımdan yapılan hesaplamalara göre G20, gerek G20 ülkeleri arasında gerekse OECD ülkeleri arasında Türkiye gayri safi milli hasılasına göre doğrudan doğruya kaynak transferi, yardımlar anlamında en az elini cebine atan ülke. Türkiye genellikle faizleri zorlamalı bir şekilde düşürerek kredileri pompalamayı, işte vergi harç ödemelerini ertelemeyi, bir şekilde sorunları halının altına süpürmeyi tercih etti. Ama buna rağmen, yani bu korkularına rağmen döviz kurlarını tutmayı başaramadılar. Çünkü ekonomide klasik bir kural vardır. Daha doğrusu piyasa ekonomisi içerisinde ama hani AKP yöneticileri, Hazine ve Maliye Bakanı özellikle sürekli piyasa ekonomisine bağlı olduklarını ifade ediyorlar. Bunun genel çerçevesi içerisinde yani siz sermaye akışlarını serbest bırakırsanız, yani istediği gibi girip çıkmasına sermayenin izin verirseniz, aynı anda hem döviz kurunu hem de faizleri kontrol edemezsiniz. Bunu geçici dönem kontrol edebilirsiniz ama ne pahasına, rezervlerinizi yakarak, cephanenizi tüketerek. Hı hı. Türkiye bunu denedi bu dönemde. Krizi bu şekilde atlatmayı düşündü. Bir dönem gerçekten dövizi tutmayı başardı. Faizleri düşürmeyi başardı ama sürekli de cephane harcamaktaydı. Bu kur atakları da size zayıf düştüğünüz zaman, spekülatörler kan kokusu aldıkları zaman etkili olur. Rezervler de azalınca, sizin de vurguladığınız gibi kurun o noktada devamının artık mümkün olmadığı kanısı yerleşince hareketlenme başladı. Yani 6.85 noktasında uzun süre, yanılmıyorsam 40 gün kadar hep aynı noktada kaldı ama bu kamu bankalarının döviz satışları sonucu oluyordu. Bunun mekanizması da şu: güven duymayan vatandaş döviz alıyor, bunu bankaya yatırıyor, banka Merkez Bankası'nın zorladığı swap denilen sistemle dövizi alıp karşılığında bankalara TL veriyor ve bankaları buradan konut kredisi, tüketici kredisi vermelerini bekliyor ve o dövizleri de bir şekilde kamu bankalarına aktarıyor. Onlar da satışta dövizi tutmaya çalışıyorlar. Ama bu sistem bir şeyde bir anda çökebileceği tahmin ediliyordu. Evet. Ve nitekim bayram sonu, bu salı gününden itibaren döviz kurunda çok belirgin bir atak yaşanmaya başlandı.
Peki dış düşman, dış kısa, düşman deniliyor hani, da onda, buyurun, peki buyurun.
Yani çok kısa şunu söyleyeyim. Yani bu arada işte Ayasofya'nın açılması, Türkiye'nin modern dünyadan koptuğuna ilişkin dünyadaki yorumlar, Türkiye'nin işte NATO ittifakı içerisinde yeri olup olmadığına ilişkin tartışmalar da bu süreci hızlandırdı, tahrik etti. Yani ekonomiyi yönetenler yoksullara yardım etmeye gelince ekonominin ne kadar kırılgan olduğunu farkındalardı. Ama böyle sonunun ne olacağını düşünmedikleri adımları da dış politikada ve kültür alanında atmaktan da çekinmediler ve bugünkü tablo önümüze çıktı. Buyurun.
Bir de tabii dış düşman çok önemli bir vurgu oluyor ama siz onu gerçekten söylediniz. Yani özel bir dış düşmana gerek yok. Zaten bu iş böyledir, serbest piyasa ekonomisi. Eğer bunu tercih ediyorsanız sizin zayıfladığınızı anlayınca böyle harekete geçerler diyorsunuz. Yani özel bir siyasi ajanda olmasına gerek yok diyorsunuz değil mi?
Tabii dünyanın her yerinde bu böyledir ama Türkiye bir yönüyle de şöyle, artık pek Türkiye ekonomisini etkileyecek yabancı da kalmadı. Yani bir şekilde bu pandeminin patlak vermesiyle birlikte biz bize yeteriz anlayışı devreye sokuldu. Bu aslında ekonomi için de geçerli olmaya başladı. Yani yabancılar bir şekilde artık Türkiye'yi mesken tutmamaya karar verdiler. Yapılan, izlenen politikalarda bunu hızlandırdı. Bir şekilde buna yeşil ışık yakıldı. Yani şöyle ki mesela bir dolu örneği var ama bir tanesi bankaları zorla kredi vermeye teşvik ettiler. Bankalar bunun özel bankalar özellikle riskli olduğunu görünce mevcut düzenlemeler kredi veremiyorsanız devlet iş borçlanma senedi alın bununla idare edin diyordu. Onlar suni bir şekilde devlet iş borçlanma senetlerine talebi yükseltince bunların fiyatları arttı. Zaten az yabancı vardı. Baktılar ki faizler inanılmaz düşük bir noktaya geldi ve fiyatlar yükseldi. Ben en iyi fiyattan satayım, döviz kurlarını da tutuyorlar. Bunun fiyatı yüksek, döviz kuru da düşük. Türkiye'den çıkmak için en uygun zaman budur dedi. Çıktılar. Nitekim Türkiye'de bayram nedeniyle de veriler açıklanmadı. Bugün bekleniyordu. Merkez Bankası bugün de verileri açıklamadı. Dönem bu arada da çıkışlar oldu. Ama bayramdan önceki hafta yabancıların Türkiye kamu kağıtlarındaki varlığı 7 milyar doların altına düşmüştü. Borsadaki varlıkları 25 milyar dolardı. Bunun daha 4-5 sene evvel 160 milyar dolar olduğunu düşünürsek yani varlıklarının %75-80'ini Türkiye'den zaten çıkartmışlardı. Bu arada da geri kalanlarını da çıkartma yolunda kaldılar. Yani aslında Türkiye ekonomisinin dengelerini bozacak pek bir yabancı da kalmadı açıkçası.
Anladım. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Bir iki dakikam daha var. Peki ne olacak? Faizleri yükseltmek dışında başka bir şans var mı bu koşullar altında? Bir ikincisi bu pandeminin tabii etkileri, tekrar kapanma olmayacak vesaire deniliyor ama o da herhalde bir risk ve belirsizlik, en azından dünyada öyle algılanıyor. Burada da algılansa gerek. Ne olur bu durum? Nereye gider?
Evet, son söylediğinizi tersten düşünürsek ya ekonominin bu yaşadığı çalkantı ortamında kamu sağlığıyla ilgili gereken önlemleri de almakta tereddüt edeceklerdir. Yani kamu sağlığını tehlikeye atma riski var. Çünkü neden? Zaten ekonomi normal dinamikleri içerisinde böyle bir krize sürüklenmiş. Bir de yeni kapanmalar, yeni sokağa çıkma kısıtlamaları.
Araya giriyorum, lafınızı balla kesiyorum ama bazı şirketler görüyoruz, işletmeler işçileri fabrikaya tıkıyorlar. Yani evime gideceğim kardeşim falan diyemiyorsun yani. Bir de böyle bir hani tırnak içerisinde köleci bir sisteme de
onun tabii ki öyle bir boyutu var ama tersten de şöyle bir boyutu var. Yani zaten bunun kamu sağlığı riski buradan kaynaklanıyor. Yani tek tek çalışan insanlar akşam eve gittikleri zaman evlerinde çocukları var, eşleri var. Muhtemelen Türkiye'deki aile yaşantısı gereği yaşlılar var. Yani siz yaşlara çıkmayın dediğiniz zaman da onları aslında korumuş olmuyorsunuz. Çünkü dışarıda çalışıp gelen bir insan varsa şeyler, iş yerleri için de bu geçerli. Yani bir tarafıyla çalışanlar açısından bir çalışma kampı görüntüsü oluşturuyor ama hani bir tarafıyla da orada bir pandemi riski varsa evdekileri koruma gibi bir boyutu var mı? Bu da ayrı bir tartışma. Ama sizin hani faizlerle ilgili söylediğinizde ben şunu söyleyeyim. Dün IMF bir dış sektörler raporu yayınladı. Bunu Türkiye ile ilgili bölümünde faizleri yükseltin gibi doğrudan bir şey söylemiyor. Zaten onun dili öyle değil ama şunu söylüyor. Para politikasını rezervlerinizi tekrar güçlendirmek, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük tutmak ve hızlı kredi artışlarını frenlemek için bir an önce harekete geçirin diyor. Bu, bunun anlamı faizleri yükseltmenizden başka çare yoktur anlamına geliyor. Hatırlanırsa 2018 Ağustos'unda da böyle hızlı bir faiz yükseltmesinden başka çare bulunamamıştı ki o dönemde 2018'in Mayıs'ında da bir faiz yükseltimine gidilmesine rağmen kurlar tutulamamıştı. Şimdi
şu an,
benzer bir süreç.
Şu an 2018 Ağustos'una geri dönülmüş gibi bir durum var yani.
Evet, evet, bütün görüntüleriyle öyle, rakamları onu da aşmaya başladı ne yazık ki.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, küresel ekonomik durum, pandemi, küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi, hepsini konuşmaya çalıştık. Profesör Hayri Kozanoğlu'yla, Vladimir Vysotsky ile bitirelim. Dom Kristal'le. yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum Eksen'den.
Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Если беден я, как пес один, и в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи, не позволишь жизнь скомкать. Хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой, как Мадонной Рафаэлевой. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.